Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 55.
Hayvan sırtında böyle bir sürü olaydan ve birçok da dolandıktan sonra, Marmara Denizi ile İzmit Körfezi'nin son olarak görüldüğü tepeye vardılar. Bütün atlar durdu ve bütün gözler yeşilimtırak mavi su parçasına çevrildi. Hiç kimse yanındakine bakmıyordu. Herkesin gözü belki de ebediyen terk edeceği hayatının bu parçasına çevrilmişti. Herkes kendi içine çekilmiş gibiydi. Herkesten önce atımı tepeden aşağı sürdüm. Deniz artık görünmüyordu. Önlerinde yalnız Anadolu'nun geniş çorak düzlükleri uzanıyordu artık. Böylece ağır ağır ve güçlükle bir dünyadan bir başkasına, İstanbul'un yörüngesinden Ankara'nın yörüngesine geçiyorlardı. Mustafa Kemal'in kendisinden bir telgraf aldılar. Yürek hoplatacak haberler veriyordu. Ali Fuat Paşa İngilizleri Eskişehir'den çekilmeye zorlamış olduğu için demiryolu açıktı. Hemen en yakın istasyona giderek yolculuklarının son kısmını trenle yapacaklardı. Burada İstanbul'dan başka bir yolla gelmiş olan tanınmış gazeteci Yunus Nadi ile buluştular. Tren Eskişehir'den Ankara'ya gitti. Yaklaşırken Yunus Nadi, "Halide Hanım, istasyon hınca hınç dolu. Orada birkaç söz söylemek gerekecek. Bizim adımıza konuşur musunuz?" dedi. Halide Edip, "Merak etmeyin, konuşurum." diye cevap verdi. Gün kararıyor, istasyonda toplanmış olan kalabalık fark edilmiyordu. Aralarından ayrılan ince gri bir silüet hızlı adımlarla eldivenlerini çıkararak trene doğru geldi. Karanlıkta geniş köşeli kalpağının altında yüzünün biçimi ve rengi pek seçilmiyordu. Trenin kapısı açılınca Mustafa Kemal Paşa yaklaştı. Bana merdivenlerden inerken yardım etti. Bu elin çevik hareketi ve kudreti, bana Mehmet Çavuş'la milli mücadelenin, yolda arkadaşlık etmiş olduğum şahsiyetlerini hatırlattı. Fakat bu kudretli el şekil itibariyle ötekilerden bambaşkaydı. Anadoluluların elleri umumiyetle kocaman, geniş ve zalimleri gırtlağından yakalamaya kadir görünür. Mustafa Kemal'in gergin derili, uzun parmaklı beyaz eli, Türk'ün bütün hususiyetleriyle birlikte aynı zamanda hakim bir vasfa da sahipti. Dipnot, Halide Edip adı var, Türk'ün ateşle imtihanı. Yavaş sesle, "Sefa geldiniz hanımefendi," dedi. İşte Ankara burasıydı. Halide Edip'in içinden düşündüğü gibi milli hareketin Kâbesi. O sıralarda Ankara, Anadolu yaylasının göğsünde iki meme gibi yükselmiş bir çift tepeden başka bir şey değildi. Tepelerden birinin üstünde, Türklerin sayılı çarpışmalarına sahne olmuş eski Ankara Kalesi'nin yıkık duvarları yükseliyordu. Kalenin sırtlarıyla çevresi ve içi, zikzaklı yokuşlar ve gübre yığınları arasında tavşan yuvasına benzeyen, ama içinde insanların yaşadığı dam dama, kafes kafese, yıkık dökük kerpiç evlerle doluydu. O sıralarda Ankara'da gıcırtılı kağnılar dışında tek taşıt aracı olan köhne at arabaları, yağmurun bol olduğu bu mevsimde taşları çamurla kaplı yokuşlara güçlükle tırmanabiliyorlardı. Milliyetçilerin Karadeniz'deki limanı İnebolu'dan dağlar arasında yorucu bir yolculuk yaparak gelmiş bir Türk savaş muhabiri, burasını berbat bir çukura benzetmişti. Dipnot, Alaaddin Haydar. A Angora Opre de Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'le Ankara. Hancılar kendisini alaylı bir gülümseyişle selamlıyorlardı. Şehirdeki kalabalık o dereceydi ki, oturacak yerler adam başına metrekare ile hesaplanıyordu. Yatabilmek için sayılı bir merdiven basamağı bulursa ne mutluydu. En sonunda bir elbise dolabında geceledi. Aslında Ankara şimdi büyüyecek bir kasabadan başka bir şey değildi. Savaş sırasında büyük bir kesimini yok eden büyük bir yangından sonra nüfusu 20.000'e inmişti. Bu yangından kalan kara lekeler, kalenin eteklerinde birer yara izi gibi duruyordu. kaleden çepeçevre çıplak ve ağaçsız bir ova görülüyordu. Burası kışın kar altında kalır, yazın da güneş altında kavrulurdu. Tek tük bir iki kuyu ve yağmur yağdığı günler dışında su yüzü görmezdi. Biraz uzaklarda alçak, sarp, dalgalı, renksiz sıra dağlar bu yöreyi çevrelerdi. Zira Ankara henüz gerçekten bir yöreydi. Şehir, ki şehir demeye daha vakit isterdi, yaylaya doğru uzanmaya başlıyordu. Sonraları daha da uzanacaktı. Ama şimdilik kışın bataklık haline gelen büyük bir boş araziden öteye geçememişti. Jön Türklerin, Osmanlıların ihmalini kapatmak için diktikleri birkaç resmi yapıyla istasyon binası buradaydı. Bir de bakımsız belediye bahçesi vardı. Bu ihtilal kâbesinde zariflik de rahatlık da pek kolay bulunur şeyler değildi. Lakin sınırsız gök kubbesinde, açık ve şeffaf semasında, manzarasında, ağırbaşlılığında ve buna karşılık sabahlarını ve akşamlarını renklendiren kırmızı ve erguvani ışıklarında öyle saf bir hava vardı ki Ankara'yı başka yerlerden ayırırdı. Yerlileri bile kendilerine özgü sessiz cesurlukları, toprağa bağlı insanlarda görülen gururları, İstanbulluların kolay anlayamadığı şiveleriyle apayrı kimselerdi. Çevrelerini kuşatan düşman bir dünya içinde, kaderlerini Mustafa Kemal'e bağlamış bir avuç yurtsever de, tıpkı çöldeki insanlar gibi o garip arkadaşlık ve sevinç duygusunu canlandıran şey, işte bu yalnızlık, bu apayrılıktı. Gerçekten burası da bir çöldü. Bu çöle can vermek ve ayrıca Türkiye'nin Asya'daki kalbinin tekrar çarpması için dağınık ve saklı unsurlarını bir araya getirerek olumlu ve gerçek bir kuvvet halinde toplamak, bir düzene sokmak gerekiyordu. Bu an için ezici bir üstünlükte görünen bütün güçlüklere rağmen gözlerini bu amaçtan ayırmıyorlardı. Sayfa 334. 27. Bölüm. Ankara'da meclis toplanıyor. Başlangıçta yabancılara karşı açılmış olan Kurtuluş Savaşı, şimdi bir yandan da Türklerle Türkler arasında bir iç savaş, hatta bir kutsal savaş biçiminde gelişmeye başlamıştı. Padişah, milliyetçilere karşı düşmanlığını açıkça ortaya koymuş, Şeyh İslam, padişaha karşı ayaklanma başlıklı bir fetva ile onları isyancı ilan etmişti. Fetva şu sözlerle sona eriyordu: "Bu asileri öldürmek caiz midir?" El cevap, "Bunları öldürmek vaciptir." Fetva yurdun her yerine dağıtılmış, bazı yerlere de işgal kuvvetlerinin uçaklarıyla havadan atılmıştı. Damat Ferit, sadrazam olarak milliyetçileri, milletin sahte temsilcileri diye suçluyor, bunların kendi kişisel hırsları için memleketi harcamaya kararlı, bir takım satılmış kişiler olduğunu ileri sürüyordu. Anadolu'ya, halkı, sultan ve halife adına milliyetçilere karşı savaşa kışkırtmak için din adamları gönderilmişti. Kuvayi Milliye askerleri subaylarına karşı ayaklanmaya ya da kaçıp köylerine dönmeye zorlanıyordu. Çoğunu İstanbul'dan toplanmış, işsiz güçsüz ayak takımının teşkil ettiği bir hilafet ordusu kurulmuştu. Bunlara iyi para veriliyordu. Çarçabuk başlarına getirilen subaylar, bunları İzmit'teki karargaha göndermekle görevlendirildi. Kısa zamanda bu orduyla ona bağlı çeteciler, Kuzeybatı Anadolu'yu geniş bir kontrol altında bulunduracak duruma gelmişlerdi. Mustafa Kemal bu çeşit bir savaşla ve ona bağlı olarak da ordusuna düzen vermek sorunuyla karşılaşınca, ilk yapılacak işin bir millet meclisi toplamak olduğunu anladı. Mukavemet hareketi için gerekli olan halk desteği ancak bu şekilde elde edilebilirdi. Yunus Nadi ile konuştukları bir sırada, "Zamanımızda her şeyin meşru ve kanuna uygun olması gerekir," demişti. Girişilecek her hareketin halkın kararına dayanması ve halkın isteğini belirtmesi şarttır. Bundan dolayı askeri hareketlerin kanun çerçevesinde seçilecek bir meclisin onayından geçmesi gerekiyordu. Mustafa Kemal meclisi kurarken İstanbul'un İslamcı bildirilerine aynı biçimde karşılık vermek zorundaydı. Bu yüzden hala hilafet adına iş görüyormuş gibi davranıyordu. Oysa güttüğü amaç halifeliğe son vermekti. Ankara'daki ulemayı kendilerine saygı gösterilerinde bulunarak seferber etti. Onlar da İstanbul'dakine karşı bir fetva çıkardılar. Düşman baskısı altında verilen bir fetvanın hükümsüz olduğunu söyleyerek Müslümanları halifelerini esirlikten kurtarmaya çağırıyorlardı. Sonradan hainlikle damgalanacak olan halifenin şimdilik öyle değil de sanki düşman elinde tutukluymuş gibi gösterilmesi gerekliydi. Mustafa Kemal kendi taraftarlarından birçoğunun hala tereddüt içinde bulunduklarını biliyordu. İsyancı diye kanun dışı ilan edildikleri halde, dini düşüncelerine ve geleneksel törelere hala sıkı sıkıya bağlı bulundukları için, açık bir ayaklanmaya girişmiş görünmekten çekiniyorlardı. Mustafa Kemal kendilerine güven vermek ve yeni seçilen meclise gelmekten çekinebilecek olan mebusları cesaretlendirmek için, halifeninkinden daha çok dualarla dolu bir bildiri yayınlayarak her yere dağıttı. Meclisin açılışının Cuma'ya rastlayacağını, daha önce Hacı Bayram Camii'nde topluca namaz kılınıp dua edileceğini bildirdi. Bütün saygıdeğer mebusların, Kur'an'ın nurlu ışığının bütün müminler üzerine nazil olacağı bu dini dua törenine katılacaklarını söyledi. Günün kutsal önemini belirtmek için hatim indirilecek ve 2 gün öncesinden başlayarak her yerde Buhara-i Şerif okunarak Zat-ı Ali'yi, Hazreti Padişahi ve Halife'nin düşman elinden kurtulması niyaz edilecekti. Milliyetçi hareketin kutsal anlamı üzerine vaazlar verilecek, arkadan meclisin açılışını kutlamak için törenler düzenlenecek ve mevlut okunacaktı. İlk Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 günü bu dinsel törenler içerisinde kapılarını açtı. İngilizlerin İstanbul'u işgali üstünden 5 hafta kadar bir zaman geçmiş bulunuyordu. Mustafa Kemal'in askerleri, sultanın çetecilerinin girişebilecekleri bir saldırıya karşı yakındaki tepelerde mevzi almışlardı. Ankara ve dolaylarından gelen halk, sırtlarında en iyi çullarıyla, daha sabahın erken saatlerinden beri sokakları doldurmuştu. Öğleyin açılış törenine yakın Hacı Bayram Camii'nin içi öylesine dolmuştu ki mebuslar bile girebilmekte zorluk çektiler. Mustafa Kemal ile yanındakiler halkın itiş kakışları arasında meclise doğru yürüdüler. Burası eskiden İttihat ve Terakki binası olan Şark özentisi oturaklı bir yapıydı. Ellerinde peygamberin yeşil sancağını taşıyan 3 imam heyetin başında gidiyorlardı. Sancağın iç tarafı üzerinde bir Kur'an suresi işlenmiş bir kumaşla kaplıydı. Binanın üstünde kırmızı beyaz Türk bayrağı dalgalanıyordu. Bir çift koç kurban edildikten sonra Mustafa Kemal ilerledi ve meclis salonunun kapısındaki kurdelayı kesti. 150 kadar mebus çift sıra halinde saltanatı, hilafeti, milleti ve memleketi koruyacaklarına yemin etmek üzere içeri girdiler. Herkes yerini aldıktan sonra 369 kişi oldukları görüldü. Dipnot: mebusların at üstünde gelip hayvanlarını aşağıdaki parmaklığa bağladıkları bu meclis toplantıları, Kuzey Amerika çiftçilerinin bağımsızlık deklarasyonundan sonra yaptıkları ilk toplantıları andırırdı. Von Mikuş, Mustafa Kemal. Meclis dikdörtgen biçiminde uzun balkonlu bir salonda toplanmıştı. Mebuslar cilalı okul sıralarına oturmuşlar, başkan ve katipler içinde uydurma bir kürsü kurulmuştu. Mebusların 65'inin başlarında fes ya da sarık vardı. 50'sinin başında da şimdi daha ilerici bir anlam taşıyan kalpak bulunuyordu. Böylece gericilerin çoğunlukta olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Yandaki odalardan biri küçük bir mescit haline sokulmuş, rahleler ve namaz seccadeleriyle döşenmişti. Elektrik olmadığı için mebuslar bir kahveden ödünç alınan tek bir gaz lambasının ışığı altında görüşmelere başladılar. Birkaç gün sonra duvarlara meclis binası içinde tavla ve her türlü kumarın yasak olduğunu bildiren ilanlar asıldı. Alkollü içkiler de kesin şekilde yasaktı. Biraz açık kafalı mebuslar ancak komşu tütüncü dükkanının arkasındaki loş odaya kapanarak ağızlarını ıslatabiliyorlardı.
Ayrım sonu.